8. İf Şatosu. Bekleme odasına geçen komiserin işareti üzerine iki jandarmadan biri Dantes'in sağına, diğeri soluna geçti. Kraliyet savcısının odasını Adalet Sarayı'na bağlayan kapı açıldı. Bir süre boyunca titremek için hiçbir neden olmasa da geçenleri titreten loş koridorlarda ilerlediler. Wilford'un kapısı nasıl Adalet Sarayı'na açılıyorsa, Adalet Sarayı'nın kapısı da öyle nezarethaneye açılıyordu. Akules Çan Kulesi, Adalet Sarayı'nın bitişiğindeki bu kasvetli binayı her açıklıktan merakla izleyecek biçimde karşısında yükseliyordu. Dantes, koridorda geçilen birçok dönemecin ardından parmaklıklı bir penceresi olan küçük bir kapı gördü. Komiser kapıya bir çekiçle Dantes'in yüreğine işleyecek şekilde yankılanan üç darbe indirdi. Kapının açılmasıyla iki jandarma hala tereddüt eden Edmond'u hafifçe içeri itti. Dantes'in ürkütücü eşiği aşmasının ardından kapı gürültüyle kapandı. Ağır ve pis kokan havayı içine çekti. Hapisteydi. Onu oldukça temiz ama parmaklıklı, kapısı sürgülü bir odaya götürdüler. Odanın görüntüsünün kendisini hiç de ürkütmediğini düşündü. Zaten savcı yardımcısının içtenlikle söylediğini sandığı o sözleri kulaklarında sevecen bir umut vaadi gibi yankılanıyordu. Dantes'i odasına getirdiklerinde saat 4'tü. Söylediğimiz gibi Mart'ın biri olduğu için Edmund kısa süre sonra kendisini karanlığın ortasında buldu. Bir süre sonra işitme duyusunun giderek gücünü kaybeden görme duyusuna baskın gelmesiyle duyduğu en ufak gürültüde kendisini serbest bırakmaya geldiklerini sanarak hızla ayağa kalkıp kapıya doğru yürüyor ama birazdan gürültünün farklı bir tarafa yönelip azaldığını duyunca taburesine geri çöküyordu. Nihayet Dantes'in umudunu kaybetmeye başladığı bir anda akşam ona doğru bir kez onun odasına yöneldiği anlaşılan yeni bir gürültü duyuldu. Gerçekten de koridorda yankılanan ayak sesleri kapısının önünde kesilmişti. Bir anahtar kilidi çevirdi. Sürgüler gıcırdadı. Ardından meşe kalın kapı açıldı ve karanlık oda aniden iki meşalenin göz kamaştırıcı ışığıyla aydınlandı. Dantes bu meşalelerin ışığında dört jandarmanın kılıçlarının ve filintalarının parıldadığını gördü. İki adım öne çıktığında jandarma sayısının arttığını fark ederek olduğu yerde kala kaldı. ''Beni götürmeye mi geldiniz?'' diye sordu Dantes. ''Evet,'' diye yanıtladı jandarmalardan biri. ''Kraliyet savcı yardımcısının talimatıyla mı?'' ''Sanırım öyle.'' ''Tamam o zaman,'' dedi Dantes. ''Sizi izlemeye hazırım.'' Onların Monsieur de Wilford'un talimatıyla geldiğine inanan bahtsız genç adam endişesinden sıyrılmış, huzur bulmuş, adımları özgürleşmiş bir halde kendiliğinden jandarmaların ortasına doğru ilerledi. Caddeye açılan kapının önünde bir araba bekliyordu. Arabacının yanında bir infaz memuru vardı. ''Bu araba benim için mi getirildi?'' diye sordu Dantes. ''Sizin için,'' dedi jandarmalardan biri. ''Hadi binin.'' Dantes birkaç soru sormak istese de arabanın kapısı açılınca arkadan itelendiğini hissetti. Karşı koymaya ne imkanı, hatta ne de niyeti vardı. Bir an sonra iki jandarma arasında arabanın dibinde oturuyordu. Diğer iki jandarma da öndeki sıraya oturunca ağır araba iç karartıcı bir gürültüyle ilerlemeye başladı. Tutuklu, parmaklıklı pencerelerin aralıklarına baktı. Sadece hücresi değişmişti ama bu seferki hareket ediyor ve onu bilinmeyen bir yere götürüyordu. Yine de Dantes ancak bir elin geçebileceği kadar sık parmaklıkların arasından Keseri Caddesi'nden geçtiklerini, Saint Laurent ve Taramis caddelerinin arasından rıhtıma doğru indiklerini, ardından da kendi parmaklıklarının ve yanında durdukları binanın parmaklıklarının arasından konsaynın ışıklarının parıldadığını gördü. Araba durunca aşağı inen infaz memuru karakola doğru yürüdü. Bir düzine askerden oluşan muhafız birliği iki sıra halinde dizildi. Dantes rıhtım fenerlerinin ışığında tüfeklerinin parıldadığını fark etti. ''Böyle bir askeri birlik benim için mi toplandı?'' diye sordu alçak sesle. Tek bir söz etmeyen infaz memuru kilitli kapıyı açarak bir soruya yanıt vermiş oldu. Dantes iki sıra askerin arasında arabadan limana dek uzanan yolu gördü. Önce ön sıradaki iki jandarma aşağı indi ve Edmund'u da aşağı indirdi. Onları yanında oturan jandarmalar izledi. Bir gümrük görevlisinin zincirle rıhtıma bağlı tuttuğu bir kayığa doğru yürüdüler. Askerler önlerinden geçen Dantes'e şaşkın ve meraklı bir ifadeyle bakıyorlardı. Birazdan dört jandarma arasında kayığın kıç kısmına geçerken infaz memuru ön tarafta bekledi. Kayığın şiddetli bir sarsıntıyla kıyıdan uzaklaşmasıyla dört kürekçi pilon istikametine doğru küreklere asıldı. Kayıktan seslenilmesi üzerine limana giriş çıkışı engelleyen zincir indirildi ve Dantes kendini Friol'da yani limanın dışında buldu. Tutuklunun ilk tepkisi açık havaya kavuştuğu için sevinmek oldu. Hava adeta özgürlüktü. Bunun üzerine kanatlarında denizin ve gecenin bilinmeyen kokularını taşıyan sert rüzgarı derin derin soludu. Yine de az sonra iç çekti. Bu sabah gözaltına alınmadan önce mutlu anlar yaşadığı rezervin önünden geçiyor ve neşeli bir balonun iki pencerenin ışıltılı aralığından yayılan gürültüsü kendisine kadar ulaşıyordu. Ellerini kavuşturan Dantes bakışlarını gökyüzüne çevirerek dua etti. Yoluna devam eden kayık Tete de Mort'u geçmiş, küçük paro koyunun karşısına gelmiş, bataryayı geride bırakmıştı. Dantes kayığın bu güzergahı izlemesine bir anlam veremiyordu. ''Tamam da beni nereye götürüyorsunuz?'' diye sordu jandarmalardan birine. ''Birazdan öğreneceksiniz.'' ''Ama size herhangi bir açıklamada bulunmamız yasak.'' Yarı denizci, yarı asker olan Dantes, kendisine yanıt vermeleri yasaklanmış aslara soru sormayı saçma bularak sustu. Ardından aklına garip düşünceler gelmeye başladı. Böyle bir kayıkla uzun mesafe kat etmek mümkün olmadığından, gidilen istikamette demir atmış bir gemi dahi bulunmadığından, kendisini kıyıdan uzak bir noktaya götürüp serbest bırakacaklarını düşündü. Onu bağlamamış, kelepçe takmaya gerek duymamışlardı. Bunlar iyiye işaretti. Zaten kendisine yakınlık gösteren savcı yardımcısı, o lanetli Nortier adını ağzına almadıkça endişelenecek hiçbir şey olmadığını söylememiş miydi? Wilford kendisine karşı kullanılacak tek kanıt olan o tehlikeli mektubu gözünün önünde yok etmemiş miydi? Bunun üzerine sessiz ve düşünceli bir halde, ufku ve karanlıkları izlemeye alışkın bir denizcinin bakışlarıyla geceyi ve karanlığı delmeye çalıştı. Bir fenerin yandığı Rotoneo adası geride kalmış ve kıyıyı aşarak Katalanların koyuna ulaşmışlardı. Orada tutuklunun bakışları daha da keskinleşmişti. Mercedes oradaydı ve karanlık kıyıda her an bir kadının belli belirsiz silüetini görebileceğini düşünüyordu. Bir ön sezi nasıl olur da sevgilisinin 300 adım öteden geçtiği konusunda onu uyarmıyordu. Katalan mahallesinde tek bir ışık yanıyordu. Işığın geldiği yönü inceleyen Dantes, bunun nişanlısının odasından geldiğini anladı. Bu küçük mahallede bir tek Mercedes uyumuyordu. Güçlü bir çığlık atsa nişanlısı genç adamı duyabilirdi. Garip bir utanç duygusuyla bundan vazgeçti. Bir çılgın gibi haykırdığını gören bu adamlar onun hakkında ne düşüneceklerdi? Bu yüzden bakışlarını o ışığa sabitleyip suskunluğunu korudu. Bu arada kayık yoluna devam ediyor ama tutuklu kayığı değil, Mercedes'i düşünüyordu. Işık bir arazinin engebesinin ardında gözden kayboldu. Kendi düşüncelerine dalmış bir halde etrafına bakınırken küreklerin yerini yelkenler almıştı ve kayık şimdi esintiyle ilerliyordu. Jandarmaya tekrar soru sormayı istemese de ona yaklaşıp elini tuttu. ''Dostum'' dedi. ''Vicdanınız ve askerlik göreviniz adına sizden bana merhamet etmeniz ve bana yanıt vermeniz için yalvarıyorum. Bilemediğim bir ihanetle suçlanmış olmama rağmen iyi yürekli ve dürüst bir Fransız olan Kaptan Dantes'im ben. Beni nereye götürdüğünüzü söyler misiniz? Ve bir denizci olarak yapmam gerekeni yapacağıma ve kaderime boyun eğeceğime söz veriyorum.'' Kulağını kaşıyan jandarma arkadaşına baktı. O da sanırım artık hiçbir sakıncası yok dercesine elini salladı. Bunun üzerine jandarma Dantes'e döndü. ''Hem Marsilyalı hem de denizcisiniz ve bana nereye gittiğimizi soruyorsunuz, öyle mi?'' ''Evet, çünkü onurum üzerine yemin ederim ki nereye gittiğimizi bilmiyorum.'' ''Aklınıza hiçbir şey gelmiyor mu?'' ''Kesinlikle hayır.'' ''Bu mümkün değil.'' ''Benim için en kutsal olan şey üzerine yemin ederim. Lütfen bana yanıt verin.'' ''Ama ya talimat?'' ''Talimat size 10 dakika, yarım saat, belki de bir saat sonra nerede olacağımızı söylemenizi yasaklamıyor. Sadece beni asırlar gibi geçecek o belirsizlik sürecinden kurtaracaksınız. Size bunu bir dost gibi soruyorum. Bakın, ne karşı çıkacak ne de kaçacağım. Zaten bunu yapacak durumda da değilim. Nereye gidiyoruz?'' ''Gözünüzde bir bant olmadığına ve daha önce Marsilya limanından çıkmış olduğunuza göre nereye gittiğimizi tahmin edemiyor musunuz?'' ''Hayır. O zaman biraz etrafınıza bakın.'' Ayağa kalkan Dantes bakışlarını kayığın yöneldiği yere çevirdi ve yüz kulaç ötedeki siyah ve sivri bir kayanın üzerinde gereksiz bir çıkıntı gibi yükselen if şatosunu gördü. Bu garip görüntünün etrafında çok derin bir korkunun hüküm sürdüğü bu hapishanenin, Marsilya'ya 300 yıldır iğrenç geleneklerini dayatan bu kalenin aniden belirmesi, buraya geleceğini aklına hiç getirmemiş olan Dantes'i giyotin sehpasını gören bir idam mahkumu gibi sarsmıştı. ''Aman tanrım!'' diye haykırdı. ''İf şatosu! Orada ne işimiz var?'' Jandarma gülümsedi. ''Ama beni oraya hapsetmek için götürmüyorsunuz değil mi?'' diye devam etti Dantes. ''İf şatosu sadece büyük siyasi suçlulara tahsis edilmiş bir devlet hapishanesidir. Ben hiçbir suç işlemedim. İf şatosunda sorgu hakimi, yargıçlar var mı?'' ''Bildiğim kadarıyla sadece bir müdür, zindancılar, bir garnizon ve sağlam duvarlar var.'' dedi jandarma. ''Hadi dostum, bu kadar şaşırmış gibi davranmayın. Aksi takdirde size iyi niyetli yaklaşmama alayla karşılık verdiğinizi düşüneceğim.'' Dantes jandarmanın elini sıkıca tuttu. ''Demek benim hapsedilmek üzere if şatosuna götürüldüğümü söylüyorsunuz.'' ''Muhtemelen.'' dedi jandarma. ''Yine de dostum, elimi böyle sıkmanıza gerek yok. Başka bir sorgulama, diğer formaliteler yerine getirilmeden mi?'' ''Formaliteler yerine getirildi, sorgulama yapıldı.'' ''Yani Monsieur de Villefort'un verdiği söze rağmen mi?'' ''Monsieur de Villefort'un size bir söz verip vermediğini bilemem.'' dedi jandarma. ''Ama if şatosuna gittiğimizi biliyorum. Durun, ne yapıyorsunuz? Hey, buraya gelin.'' Dantes'in denize atlamak için şimşek hızıyla yaptığı hamleyi sezen deneyimli jandarmanın uyarısı sayesinde dört küçülü bilek, ayakları kayığın zemininden ayrılmak üzereyken onu kavradı. Öfkeden inleyerek yeniden kayığın arkasına yığıldı. ''Çok güzel!'' diye haykırdı dizini Dantes'in göğsüne dayayan jandarma. ''Bravo! Demek denizcilik sözünüzü böyle tutuyorsunuz. Demek kibarca konuşan insanlara güvenmemek gerek. Tamam o zaman sevgili dostum. Parmağınızı kımıldatırsanız kafanıza bir kurşun sıkacağım.'' ''İlk talimatı yerine getirmedim ama sizi temin ederim ki ikinci talimatı aksatmam.'' Ve tüfeğini kararlı bir şekilde doğrulttuğu Dantes, namlunun ucunun şakağına dayandığını hissetti. Bir an için karşı koymayı, üzerine çöken ve kendisini bir akbabanın pençeleri gibi kavrayan bu beklenmedik felaketle birlikte korkunç bir şekilde yok olup gitmeyi düşündü. Ama bu felaketin beklenmedik olması nedeniyle uzun sürmeyeceğini düşündü. Ardından aklına Monsieur de Villefort'un sözleri geldi. Nihayet şunu da eklemek gerekir ki, bir kayığın dibinde bir jandarma tarafından öldürülmek ona çirkin ve yavan bir son olarak göründü. Bunun üzerine öfkeyle inleyerek, parmaklarını ısırarak olduğu yerde kaldı. O sırada kayık şiddetle sarsıldı. Kayıkçılardan biri kayığın ön tarafının yanaştığı kayaya sıçradı. Bir halat iskele babasının etrafına sarılarak gıcırdadı ve Dantes kıyıya ulaşıldığını, kayığın palamarlandığını anladı. Gerçekten de jandarma onu kollarından ve giysisinin yakasından kavrayarak ayağa kaldırdı. Karaya çıkmaya zorladı ve kalenin kapısına çıkan merdivenlerde sürükledi. İnfaz memuru omzundaki süngülü filintasıyla onların arkasından geliyordu. Zaten gereksiz olacağını düşündüğü için hiç direnmeyen Dantes'in ağır ağır ilerlemesi karşı koymaktan çok pes etmesinden kaynaklanıyor, afallamış bir halde sarhoş gibi sendeliyordu. Dik yokuşta yeniden askerlerin sıraya girdiklerini gördü. Bir sis bulutunun içindeymişçesine hiçbir şey göremeden kendisini ayaklarını kaldırmaya zorlayan merdivenleri hissetti. Bir kapının altından geçtiğini ve bu kapının arkasından kapandığını fark etti. Mahkumların aşmaya güçlerinin yetmeyeceğini bilerek korkunç bir duyguyla izledikleri derin bir kedere karşılık gelen deniz bile görünmüyordu. Bir an mola verildiğinde zihnini toplamak için durup etrafına baktı. Dört yüksek duvarla çevrili kare şeklinde bir avludaydı. Nöbetçilerin ağır ve düzenli adımları duyuluyordu. Ve şatonun içinde parlayan 2-3 ışığın duvarlardaki yansımalarının önünden her geçişlerinde tüfek namlularının ışıldadığı görülüyordu. Orada 10 dakika kadar beklediler. Jandarma kaçamayacağından emin olduğu Dantes'i kendi haline bırakmıştı. Talimat bekleniyor gibiydi ve talimatlar geldi. ''Tutuklu nerede?'' diye sordu biri. ''Burada.'' diye yanıtladı jandarmalar. ''Beni izlesin, onu odasına götüreceğim.'' ''Yürüyün.'' dedi Dantes'i iteleyen jandarmalar. Tutuklu kendisini neredeyse yer altında bulunan, çıplak ve nemli duvarlarına bir gözyaşı buğusu sinmiş gibi görünen bir salona götüren adamı izledi. Bir taburenin üzerine yerleştirilmiş olan ve fitili pis kokular yayan bir kandil, bu ürkütücü mekanın parlak duvarlarını aydınlatıyor ve Dantes'in aşağılık yüz ifadesinden, eski giysilerinden alt rütbeli bir gardiyan olduğu anlaşılan yol göstericisini görmesini sağlıyordu. ''İşte bu akşam kalacağınız oda.'' dedi Saat geç oldu. Müdür bey yattı. Yarın sabah kalktığında ve sizinle ilgili talimatları gözden geçirdiğinde odanızı değiştirebilir. Bu arada işte ekmeğiniz. Şu testide su, köşede bir saman yığını, kısacası bir tutuklunun isteyebileceği her şey var. İyi geceler. Ve Dantes cevap vermek için ağzını açmayı akıl edemeden, zindancının o ekmeği nereye koyduğunu göremeden, o testinin durduğu yeri fark edemeden, gözlerini kendine yatak olarak hazırlanmış saman yığınının bulunduğu köşeye çeviremeden, kandili alan zindancı, kapıyı kapayarak tutuklunun hücresinin sular sızan duvarlarını bir anlığına görmesini sağlayan o soluk yansımanın kaybolmasına neden olmuştu. O dakika kendisini karanlığın ve sessizliğin ortasında, alev alev yanan, alnında soğukluğunu hissettiği tonozlar kadar yalnız, sessiz ve karamsar bir halde buldu. Günün ilk ışıkları bu küçük mağarayı biraz olsun aydınlattığında, zindancı tutuklunun aynı odada kalması talimatıyla geri geldi. Dantes yerinden hiç kımıldamamış, adeta demirden bir el onu dün gece durduğu noktaya çivilemişti. Sadece derin bakışları, gözyaşlarının nemli buğusunun oluşturduğu hafif bir katmanın altında gizleniyordu. Hiç kımıldamıyor, yere bakıyordu. Tüm geceyi uyumadan ayakta geçirmişti. Dantes yanına yaklaşıp etrafında dolaşan zindancıyı fark etmemiş gibiydi. Zindancı omzuna vurduğunda Dantes titreyerek başını salladı. ''Demek hiç uyumadınız?'' dedi zindancı. ''Bilmiyorum.'' Zindancı ona şaşkın bir ifadeyle baktı. ''Acıkmadınız mı?'' ''Bilmiyorum.'' diye tekrarladı Dantes. ''İstediğiniz bir şey var mı?'' ''Müdürü görmek istiyorum.'' Zindancı omuzlarını silkip dışarı çıktı. Onu bakışlarıyla izleyen Dantes, ellerini yarı açık kapıya doğru uzattı ama kapı yeniden kapandı. Bunun üzerine Dantes'in göğsü uzun bir hıçkırıkla delinir gibi oldu. Göğsünü dolduran gözyaşları sel olup taştı. Yere uzanıp zihninde geçmiş yaşamını gözden geçirdi ve kendi kendine böyle acımasız bir cezayı hak etmek için bu hayatta nasıl bir suç işlediğini sorarken uzun süre dua etti. Gün böyle geçti. Birkaç lokma ekmek, birkaç damla su içti. Kah düşüncelere dalarak oturuyor, kah demir bir kafese kapatılmış vahşi bir hayvan gibi hücresini arşınlıyordu. Yüreğini özellikle daraltan bir düşünce vardı. Kendisini nereye götürdüklerini bilmediği kayık yolculuğu sırasında çok sakin ve rahat davranmıştı. 10 kere suya atlayabilir ve usta bir yüzücü, Marsilya'nın en iyi dalgıçlarından biri olması sayesinde suyun altında gözden kaybolabilirdi. Jandarmayı atlattıktan sonra kıyıya çıkabilir, ıssız bir koyda saklanabilir, bir Cenova ya da Katalan gemisinin geçmesini bekleyebilir, İtalya ya da İspanya'ya gittikten sonra yanına gelmesi için Mercedes'e mektup yazabilirdi. Yaşamını nasıl sürdüreceğine gelince bu konuda hiç endişeli değildi. İyi denizciler her yerde mumla aranıyordu. İtalyancayı bir Toskanalı kadar, İspanyolcayı Castilla la Vieja'lı kadar iyi konuşuyordu. Özgür olacak, Mercedes ve yanlarına gelecek olan babasıyla mutlu bir yaşam sürecekti. Oysa tutuklanıp bu kaçılması imkansız If Şatosu hapishanesine kapatıldıktan sonra babasından, Mercedes'ten haber alamayacaktı ve bütün bunların nedeni Wilford'un sözlerine inanmasıydı. Bunları düşündükçe aklını kaçıracak gibi oluyor, zindancının getirdiği taze samanların üzerinde öfkeyle yuvarlanıyordu. Ertesi gün aynı saatte aynı zindancı yeniden geldi. ''Bugün dünden daha makul düşünebiliyor musunuz?'' diye sordu. Dantes hiç yanıt vermedi. ''Hadi ama biraz cesaret. Yerine getirebileceğim bir isteğiniz var mı? Hadi söyleyin.'' ''Müdürle konuşmak istiyorum.'' ''Ama size bunun imkansız olduğunu söylemiştim.'' dedi zindancı sabırsızlıkla. ''Neden imkansız olsun? Çünkü hapishane kurallarına göre bir tutuklunun böyle bir talepte bulunmaya hakkı yok.'' Burada bir tutuklunun neye hakkı var? Parasını öderse lezzetli bir yemeğe, gezinmeye ve bazen de kitap okumaya. Kitaba ihtiyacım yok, gezinmeyi canım hiç istemiyor ve yemeğim bana yetiyor. İstediğim tek şey müdürle görüşmek. Hep aynı şeyi tekrarlamaya devam ederseniz size artık yemek getirmeyeceğim. Tamam o zaman, dedi Dantes. Yemek getirme, açlıktan ölürüm olur biter. Dantes'in bu sözleri söyleyiş tarzı karşısında tutuklunun ölmekle mutlu olacağına inanan ve her tutuklunun kendisine günde yaklaşık 10 kuruş kazandırdığını düşünen zindancı, Dantes'in ölümü halinde uğrayacağı zararı hesaba katarak ses tonunu yumuşattı. ''Beni dinleyin. İstediğiniz şeyin gerçekleşmesi imkansız. Fazla üstelemeyin, çünkü bir tutuklunun talebi üzerine müdürün onun odasına gelmesi görülmüş bir şey değil. Sadece biraz sakin olun, sizin gezintiye çıkmanıza izin verilecek ve bir gün gezinirken müdürle karşılaşabilirsiniz. O zaman ona soracaksınız ve cevap verip vermemek ona kalmış. Ama bu tesadüfün gerçekleşmesi için ne kadar beklemem gerek? Bunu bilmem, bir ay, üç ay, altı ay, belki de bir yıl. Bu çok uzun bir süre, onunla hemen görüşmek istiyorum. Ah, gerçekleşmesi mümkün olmayan bir talepte ısrarcı olmayın, yoksa 15 gün geçmeden delirirsiniz. Ah, öyle mi düşünüyorsunuz? Diye sordu Dantes. Evet, delirirsiniz. Delilik hep böyle belirtilerle başlar. Burada bir delimiz var, hiç durmadan serbest bırakılırsa müdüre 1 milyon frank vereceğini tekrarlayan ve sizden önce bu odada kalan baş rahip de aklını kaçırmıştı. Bu odadan ne zaman ayrıldı? 2 yıl önce. Onu serbest mi bıraktılar? Hayır, zindana attılar. Beni dinle, dedi Dantes. Ben başrahip değilim, deli de değilim. Belki delireceğim ama ne yazık ki şu an aklım başımda ve sana başka bir teklifte bulunacağım. Nasıl bir teklif? Sana 1 milyon frank verebilecek durumda değilim ama Marsilya'ya gittiğinde Katalan mahallesine uğrayıp Mercedes adlı kıza bir mektup, hatta mektup da değil, 2 satırlık bir not iletirsen sana 100 ekü vereceğim. O 2 satırlık notu ilettiğim ortaya çıkarsa, yılda ek gelirleri ve yemek paralarını hesaba katmadan 1000 frank kazandığım işimi kaybederim. Anlayacağınız gibi 300 frank kazanmak için 1000 franka riske atmakla büyük bir ahmaklık etmiş olacağım. Tamam o zaman, dedi Dantes. Beni iyi dinle ve söyleyeceklerimi aklında tut. Müdüre onunla görüşmek istediğimi söylemeyi, Mercedes'e 2 satırlık bir not iletmeyi ya da en azından onu burada olduğumdan haberdar etmeyi kabul etmezsen, bir gün seni kapıda bekleyip içeri girdiğinde şu tabureyle beynini patlatacağım. Tehditler, diye haykırdı bir adım geri atıp kendini savunmaya hazırlanan zindancı. Kuşkusuz aklınızı kaçırmaya başlıyorsunuz. Başrahip de sizin gibi davranmaya başlamıştı. 3 gün içinde bağlanması gereken bir deli olacaksınız. Ne mutlu ki if şatosunda delilere özel zindanlar var. Dantes eline aldığı sandalyeyi başının üzerinde çevirmeye başladı. Çok güzel, çok güzel, dedi zindancı. Tamam o zaman, madem müdürle görüşmek istiyorsunuz, ona haber vereceğim. Nihayet, dedi taburesini yere koyup üzerine oturan Dantes, afallamış gözlerle gerçekten çıldırıyormuş gibi yere bakarak. Dışarı çıkan zindancı, birazdan 4 asker ve bir onbaşıyla geri geldi. Müdürün talimatıyla tutukluyu bir kat aşağı indiriyorsunuz, dedi. Zindana mı? Diye sordu onbaşı. Zindana, delileri delilerin yanına koymak gerek. 4 asker, ne yapacağını bilemeyecek hale gelen ve hiç direnmeyen Dantes'i kavradı. 15 basamak aşağı indikten sonra açtıkları bir kapıdan zindana girerken ''Hakkı var, delileri delilerin yanına koymak gerek.'' diye mırıldandı. Kapı kapanınca duvarı hissedene kadar el yordamıyla ilerleyen Dantes bir köşeye oturup öylece kaldı. Karanlığa alışmaya başlayan gözleri etrafındaki nesneleri seçmeye başlıyordu. Zindancı haklıydı. Dantes'in delirmesine az kalmıştı.